أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarının amcaları 32. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hatırlayacağınız gibi Abbas amcaya başlamıştık. Resulullah'ın amcalarının en küçüğü. Abbas amcaya başlamış bir bölüm yapmıştık. Kaldığımız yerden hayırlara vesile olması dileğiyle devam edelim inşallah. Efendim, Abbas amcanın hayatını anlatan kaynaklarımızda İslam'ın ilk 3 yılı hakkında pek fazla bir malumat vermezler kaynaklarımız. Onun o döneme ait neler yaptığını, neler yaşadığı noktasında fazla bir malumat yok. Sadece bu kadar değil. Abbas amcanın Mekke dönemi hakkında da pek fazla malumat yok. Olanlar da oldukça sınırlı. İşte biz tabilerinde ise iğneyle kuyu kazar gibi, samanlıkta iğne arar gibi böyle kaynakları titizlikle tarayarak neler bulabiliriz onları bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakın akrabalarını uyarmak amacıyla onları ilk defa kendi evinde toplu halde bir araya toplayıp yemek ikramında bulunduğu toplantıya Abbas amca da katılmıştı. Bunu Ebu Talip amca da genişçe görmüştük. Resulullah Aleyhisselam'ın kendilerine yönelik tebliğ ve uyarılarını dinlemiş ancak olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüş ya da tepkide bulunmamıştı. Onun toplantıda bulunan diğer akrabalarına göre küçük yaşta olması belki Abbas amcanın, yani tabii o da büyük yani öyle adam ama yani diğerlerinden küçük. Ebu Talip ve Ebu Leheb gibi ağabeyleri ve ablaları varken belki ondan dolayı bilemiyoruz. Kendisinin söze karışmadığının doğru olmadığını düşünmesinden dolayı sessiz kalmayı tercih etmiştir diye düşünüyoruz acizane. Evdeki davet esnasında sadece şu ifadeleri kaynaklara geçmiştir. İşte Peygamber Aleyhisselam önce en yakınlarını davet ederken mesajı verdikten sonra Ebu Leheb çok ağır şeyler söylemiş, çıkışlar yapmış. Hamza amca ona müdahale etmiş, Safiye hala müdahale etmiş. Ebu Talip amca da senin yanındayım demiş. O anda ben de senin yanındayım ey sevgili yeğenim dediğini kaynaklarımız kaydeder Abbas amcanın. Peygamberimiz Aleyhisselam ilahi mesajı bütün insanlara anlatmak için Mekke'de Safa tepesi üzerine çıkarak insanlara seslendiği ve onları uyardığı esnada Abbas amcaya özel olarak hitap ettiğini görüyoruz ki bu çok dikkat çekicidir. Kıymetli dinleyenlerim, bunu biraz iyice görmemiz gerekiyor. Nedir, ne değildir diye. Abbas amcaya yani özel bir şey görürüz burada. Nedir? Sefa tepesinde cereyan eden o sahnede bütün kabileleri tek tek sayıyor. Ey filan oğulları, ey filan oğulları, ey filan oğulları diye sonra geliyor kendi kabilesine, özel olarak da akrabalarına. Sadece birkaç örnek vereyim. Ey Abdülmuttalip oğulları. Bir ifade budur. Ey Abdülmuttalip oğulları. İman ederek kendinizi Allah'tan satın alınız. Ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Yani benim amcam peygamber, amcaoğlu peygamber, yeğenim peygamber olmaz diyor. Bir de ey Abbas bin Abdülmuttalip, ey amcam, ben seni Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Burada sadece bu amcaya değil, Zübeyr bin Avvam'a, halasının oğluna, bir de kızı Fatıma'ya sesleniyor aleyhisselam. İsim isim. Ama bizim konumuz Abbas amca olduğu için, ey Abbas bin Abdülmuttalip diyor. Ey amcam diyor. Ben seni Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. İman edip İslam'a girerek kendinizi kurtarınız diyor. Siz benim malımdan dilediğinizi benden isteyin vereyim. Ama ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. İman etmediğiniz sürece. Şu kadar ki sizlerin bir akrabalık bağı var bende. Yani tabir yerindeyse ben sizi akrabalık suyuyla sularım. Ne demek? Akrabayız. Ancak ben size, siz Allah'a iman etmediğiniz sürece, İslam üzere olmadığınız sürece sizin için yapabileceğim bir şey yoktur diyor. Hatırlayın, bu sahnede Ebu Leheb'i görürken ondan çok büyük tepki gelmişti. Şimdi efendim, Abbas amcanın hayat içerisinde bazı öne çıkan önemli başlıklar, önemli konular var. Bunların bir tanesi Abbas amcanın ne zaman İslam'a girdiği konusudur. Bu çok ciddi şekilde tartışılmış. Abbas amca ne zaman İslam'a girdi, ne zaman Müslüman oldu? Ben bütün rivayetleri aldım. Bir radyo programında bu rivayetleri ortaya koymak ne kadar faydalı bilmiyorum ama zaman zaman sorular geldiğinden rivayetleri özet özet bir radyo programında işlenebilecek şekilde sizlerle paylaşayım. Sonunda kanaatimi ortaya koyayım. Evet, tekrar aynı şeyi söyleyerek girelim bu konuya da. Abbas amcanın ne zaman İslam'ına şereflenip Müslüman olduğu konusu üzerinde ittifak edilemeyen bir meseledir. Onun hakkında bilgi veren kaynaklarımızda Abbas amca ile ilgili olarak en çok Müslüman olma zamanı hakkında farklı rivayetlere yer verilmiş ve bu problem uzun tartışma konularına kaynaklık etmiştir. Şimdi bu rivayetleri kısa hatlarla görelim. Abbas amca Bedir Savaşı'ndan önce Müslüman olmuş, ancak çeşitli sebeplerden dolayı bunu gizlemiştir. Bu rivayeti destekleyen hadise şudur. Bunu destekleyen hadiseye söyleyelim. Abbas amcanın kölesi Ebu Rafi diyor ki, ben Abbas bin Abdülmuttalib'in kölesiydim. İslam'a girmiştim. Biz ailece Müslüman olmuştuk. Kendini aileden sayıyor. Ailece Müslüman olmuştuk. Abbas ve hanımı Ummul Fadil ile birlikte ben de Müslüman olmuştum. Abbas'ın mallarından büyük bir çoğu kavmin ellerinde veresi olduğu için onlara muhalefetten çekinirdi. Bu nedenle Müslüman olduğunu gizlerdi. Bu rivayete göre Abbas amcanın aslında hicretten çok önce erken bir zamanda Müslüman olduğunu, ancak malum nedenlerden dolayı bunu kavminden gizlediği anlaşılmaktadır. Rivayetin biri bu. Diğer rivayete gelelim. Abbas amca hizmetinde bulunduğu sikay ve rifade vazifesinin, Kabe hizmetleri yuvarlak olarak, Müslüman olduğu anlaşılması halinde elinden alınmasından korktuğu için Müslüman olduğunu gizlediği rivayet edilmiştir. Devam ediyorum rivayetleri dökmeye birer birer. Abbas amcanın Bedir Savaşı'nda esir edilip Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna getirilmesi olayında söylenen sözleri, onun ne zaman İslam'a girdiğini ortaya koyan delillerden biri. Bilindiği gibi Abbas amca kendi isteği olmasa da zorla Bedir Savaşı'na getirilmiş ve bu savaşta Müslümanlara esir düşmüştü. Peygamberimiz Aleyhisselam esaretten kurtulmak için sevgili amcasından kendisinin, yeğenlerinin ve müttefiki olan Utbe'nin fidyesini ödemesini isteyince, evet isteyince Abbas amca demiş ki, ya Resulallah, ben Müslüman idim, Müslümanım. Kureyş kavmi beni zorlayarak bu savaşa çıkardılar. Hem itabesi sevgili yeğenim demiyor, ya Muhammed demiyor, ya Resulallah diyor aleyhisselam. Sevgili amcasının bu ifadeleri üzerine Peygamberimiz aleyhisselam ona şöyle cevap vermişti. Senin Müslümanlığını en iyi Allah bilir. Ancak şu anda senin durumun ortadadır. Bu da senin aleyhinedir. Bu da senin aleyhine. Şimdi efendim, burada neyi söylemeye çalışıyoruz? Üzerinde ısrarla durulması gereken bir şey. Resulullah Aleyhisselam'ın bu konuda yüksek lisans tezleri var, doktora tezleri var, çok ciddi makaleler var. Nedir? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın istihbarat faaliyetleri, istihbarat faaliyetlerinde görev alan sahabiler. Bu konu orada çok geniş geçer. Yani Peygamber Aleyhisselam Mekke'den gerekli malumatı almak için Abbas amcanın İslam'da olmasını saklamış. Hatta Bedir Savaşı'nda birileri açığa vurur diye ondan da fidye almış. Yani müşrik muamelesi yapmış. Bu her dönemde bilinen bir şey. Yani karşı tarafı muhbiri işte yani bugün MİT ajanı diyoruz mesela, ajan diyoruz mesela, haberci diyoruz, istihbaratçı diyoruz. Bunun deşifre olmaması için yer yer bazı sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Bugün de bunlar yaşanıyor. Bu rivayeti açarken Abbas amcanın Müslüman olduğu halde neden, hemen bu soru akla geliyor. Müslüman olduğu halde Abbas amcanın neden Mekke'de kalıp hicret etmediği ve Bedir Savaşı'nda müşriklerin arasına yer aldığı sorusuna cevap veriyoruz yani. Abbas amcanın Mekke'de kalmasını bizzat Resulullah Aleyhisselam istemiştir. Bizzat Resulullah Aleyhisselam istemiştir. Bu sayede onun Resulullah'a Mekke'den mektuplar yollayıp müşriklerin durumu hakkında bilgi vermiş, Bedir Savaşı'na da zorla getirilmiş, alıkonulmuş. Hatta az önceye gideyim. Yani konumuz burada yok ama söyleyeyim. Bedir Savaşı'ndan önce Aleyhisselam bazı uyarılarda bulundu ashabına. Bazı isimler saydı. Bunların başında Abbas amca var. İsimler saydı. Buyurdu ki bunlardan herhangi biriyle kim karşı karşıya gelirse sakın onu öldürmesin. Çünkü o bu orduya istemeyerek katıldı. Onu buraya zorla getirdiler. Bu rivayeti unutmamak lazım yani. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurdu. Bu rivayeti unutmamak lazım ki mesele doğru şekilde anlaşılabilsin kıymetli dinleyenlerim. Oldukça önemsiyorum ben bunu. Yine bunlara bağlı olarak Abbas amca hicret etmek için Mekke'den Medine'ye hicret edecek, gidecek. Resulullah Aleyhisselam'dan defalarca izin istiyor. O da her seferinde şöyle cevap veriyor. Yani hicret edeceğim, müsaade yok diyor. Ey amcam, sen yerinde kal. Ey amcam, sen yerinde kal. Çünkü Allah nübüvveti benimle sonlandırdığı gibi hicreti de seninle sonlandıracaktır. Başka birinde şöyle diyor. Ey amcam, senin bulunduğun konumun, o makamın senin için daha hayırlıdır. Orada bana istihbari raporlar veriyorsun. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurarak ona Mekke'de kalıp hicretini ertelemesini istemiştir. Rivayetlere devam ediyorum. Abbas amcanın çocuklarından biri olan Hazreti Abdullah bin Abbas ki en meşhurlarının birisi budur. Bu görüşleri destekler mahiyette şöyle diyor. Babam Abbas Mekke'de Bedir'den önce Müslüman olmuştu. Onunla birlikte annem Ümmül Fadıl da Müslüman olmuştu. Ancak o Mekke'de ikamet ediyordu. Mekke'de olan biteni Resulullah'a yazıyor. Onu her hadiseden haberdar ediyordu. Böylece Mekke'deki hiçbir şey Resulullah'tan gizli kalmıyordu. Babam sayesinde diyor. Babam Abbas bu şekilde Müslümanlara yardım ediyor, İslam'ın güç ve kuvvet bulmasını sağlıyordu. Hatta bir ara Resulullah'a Medine'ye gelmek istediğini söyledi. Resulullah Aleyhisselam da ona mektup yazdı ve senin makamın, konumun bulunduğun yer çok önemlidir. Sen orada mücahitsin dedi. Böylece Resulullah'ın emriyle babam uzun bir süre Mekke'de ikamet etti. Bakın dört rivayeti paylaştım. Hocam bunun ne faydası var? Biraz sonra onu söyleyeceğim ben size. Bunları bir bitireyim paylaşımı. Sonra yorumlara inşallah geçeceğiz hep beraber. Abbas amca hicretten önce Akabe beyatı esnasında Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunan tek akrabasıydı. Onun hicretini destekleyici bir tavır takılmasını ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Bedir Savaşı'ndan önce ordusuna Abbas amcasının zorlama ile savaşa katıldığını söylemesi ve onun öldürülmeyip esir alınmasını emretmesini, onun bu savaştan önce Müslüman olduğuna dair en önemli öne çıkan delillerden biridir ki az önce bunu da paylaştım. Abbas amca Bedir Savaşı'nda esir alınınca fidye ödeme konusunda Resulullah Aleyhisselam arasındaki ilginç konuşmasının ardından Müslüman olmuştur. İşte ben isterim ki bunu anlatayım. Ancak Abbas amca hakkındaki asıl hepimize lazım olacak malumatı vermek için bu ayrıntıyı İslam tarihi kitabına bırakarak ben diğer rivayetlere geçeyim ve sonra da değerlendirmeyi yapalım hep beraber. Peygamberimiz Aleyhisselam Abbas amcaya hicret etmeyip yerinde kalmasını, Mekke'den kendisine Kureyşliler hakkında bilgi içeren mektuplar göndermesini istemiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın bu isteği üzerine Abbas amca da buna uyarak hicret etmeyip Mekke'de kalmış. Ayrıca Hayber Savaşı'ndan sonra ki bunu yeri gelince burayı oldukça geniş sizlerle paylaşacağım kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Peygamber'in esir edildiğine dair yalan haberi getiren Haccac'ın olayını da gündeme getirmiştir. Orada Haccac bir hadise anlatıyor. Ana fikir versem 10 dakika mı alır? O yüzden bu konu mustakilen gelecek ama yani Hayber'in fethinden sonraki yaşanan bir hadise de Abbas amcanın çok daha önce İslam'a girdiğinin delilidir diyeyim. Şimdilik o sahne gelecek. Onu size genişçe inşallah paylaşmış olacağım değerli arkadaşlarım. Abbas amcanın Mekke'nin fethinden bir süre önce Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ordusuna katıldığı anda Müslüman olduğu ileri sürülmüş. Bu görüş de var. Bu görüşü savunanların onun Mekke fethine kadar Mekke'de kalmasını Müslüman olmaya karar verdiği anda Medine'ye hicret etmiştir şeklinde yorumlar getirmişler. Bunu da paylaştım. Bir tane kaldı. Abbas amcanın Mekke fethinden önce Medine'ye hicret ederek son muhacir olması gibi bütün bilgileri reddeden bazı kaynaklarımız şimdi ağır ağır son noktayı koyuyoruz. Bazı kaynaklarımız onun hicret zamanı ile ilgili farklı rivayetler de veriyorlar. Ne zaman düşündü, ne zaman gitti, neler yaşadı bunları ortaya koyuyorlar ve farklı tarihlerde İslam'a girmiş olabileceğini söylüyorlar. Yuvarlak olarak 5 civarında rivayet paylaştım. Evet, şimdi dinlediğiniz gibi Abbas amcanın ne zaman İslam'a girdiği konusu çok farklı rivayetlerle kaynaklara geçmiş. Hocam bizi yorma. Abbas amca ne zaman İslam'a girdi onu söyle. Hay hay şimdi büyük bir muhabbette, memnuniyette bunu söylemeye çalışayım. Abbas amca İslam'ın ilk yıllarında birinci olmasa bile ikinci ya da üçüncü yılında İslam'a girdiği kanaati ağır basıyor. Olayın özü budur. İslam'a ilk yıllarda girdiği kanaati ağır basıyor. Ancak Abbas amcanın görevi nedeniyle onun İslam'a girdiği süreci 5 ayrı rivayetle incelemişler. Burada aslında şunu anlamak gerekiyor. Ben onu ısrarla söylüyorum. Nedir? Bütün bu rivayetler dikkatli bir şekilde incelendiği zaman neyi görürüz? Asr-ı saadette yaşananların ne kadar titiz ve ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı, ilgi ve dikkatlerimizin önüne konduğunu görürüz. Yani sonuçta biri çıkıp da Abbas amca şu tarihte İslam'a girdi deyip de noktayı koymuyor. Diğer rivayetleri değerlendiriyorlar. O yüzden Abbas amcanın konumuna, durumuna, tavrına bakıldığı zaman, duruşuna bakıldığı zaman ilk sıralarda İslam'a girmiş. Ancak Mekke'nin en büyük tüccarlarından biridir ve genellikle veresiye alışverişi var müşriklerle. Şimdi İslam'a girdi. Çünkü kim İslam'a giriyorsa ona kimse borcu ödemiyor. Onun borcu varsa o borcu onlar alıyordu. Böyle bir sıkıntı da var. Yani diyelim işte borcu var. Mesela kim olsun? Hamza amca olsun diyelim mesela. Ki o avcıydı, tüccar değildi ama isim vereyim. Hamza amcanın diyelim borcu var. Efendim İslam'a girdiği duyulunca ondan zorla o borç alınıyordu. Almasa malı yağmalanıyordu. Tersi olarak diyelim Abbas amcanın alacağı var. Onun İslam'a girdiği duyulursa alacağı verilmiyor. Üzerine kalem çekiliyordu. Bir sebep bu. Bazıları ucuz kahramanlık yaparak derler ki Abbas amca sağlam dursaydı ekonomik kaygıyla kendini gizlemezdi. Bunu diyenlerin de bulunduğu ortamlarda, durumlarda üzerlerine düşen vazifeleri bir Müslüman vazifelerini hakkıyla yaptıklarını görmüyoruz. Ya insanlara faydalı olmak için ekstra bir şey yapmayanlar oturdukları yerde kitap yazarak, makale yazarak, akademik sunum yaparak bunları tenkit etmek zor değil. Bütün mesele öyle bir ortamda bir tarafta diğer tarafı ayaklandırmadan idare etmek, diğer tarafta inancının gereği yapmak ama bu arada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sağ kolu gibi bir duruş sergilemek. Bu ancak Abbas amcanın işiydi. Abbas amca da bunu çok güzel bir şekilde yerine getirdi. Şimdi ben şu anda vereceğim ifadelere özel görüşme adını veriyorum. Abbas amcanın ilk sıralarda İslam'a girdiğine ilişkin ilk yıllarda güzel bir örnektir bu. Resulullah Aleyhisselam ve sahabelerin yaptığı çalışmalar ne kadar engellense engellensin her geçen gün yeni simalar şirk dikenliğinden İslam Gülistanı'na giriyorlardı. Mekke'de bütün bunlar yaşanırken Medine'de de yeni gelişmeler oluyordu. Sa'd bin Hayseme, Man bin Adi, Abdullah bin Cübeyr ve Uveyn bin Saide Resulullah Aleyhisselam'ı görmedikleri halde onun davetini duyup ona inanmışlar Medine'de. Henüz daha Musab oraya gitmemiş. Bu çok ilginç bir sahnedir. Hac zamanı Mekke'ye gelerek onunla görüşmek ve onu yurtlarına davet etmek istemişlerdi. Bu oldukça önemli bir şey. İslam tarihinde bu çok Abbas amcayla ilgili en güzel rivayettir. Resulullah Aleyhisselam'ı tanımadıkları için onunla buluşmayı gerçekleştirmede yardımcı olacağını düşündükleri Abbas amcanın evine gitmişler. Evet. Yani onlar Abbas amcayı tanıyorlar. Ticari ilişkileri var. Resulullah Aleyhisselam ile Medine'den gelen bu küçük grup görüşmek istiyor. Medine'den gelen bu küçük grup Resulullah Aleyhisselam ile görüşmek istiyor. Ve buna Abbas amcayı aracı yapıyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Bakın tıkandım ben de burada. Niye? Şimdi öyle bir şey ki bunlar nasıl duydular? Bunlara kim anlattı? Elimizde belgeler yok. Yani Musab bin Ömer gittiğinde problem kolay ama bu burada böyle bir şey yok. Bunlar öğrenmişler efendim. Şu anda bir daha bakayım. Sa'd 1, Man 2, Abdullah 3, Umeyn 4. 4 kişi gelmişler. Efendim Abbas amcayı tanıyorlar. Efendim onunla görüşüyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam ile bizi görüştür diyorlar yani ona. Bizi görüştür işte biz İslam'a işte ona bir teklif götüreceğiz gibi bir duruş var. Resulullah Aleyhisselam'a sevgili amcasının yanında açıkça tekliflerini yaparak onu Medine'ye davet ediyorlar. Aleyhisselam onları Abbas amca götürüyor. İşin ciddiyetini gören Abbas amca sevgili yeğenine bir zarar gelmesinden korktuğu için onlara farklı bir teklif getiriyor. Ne diyor? Hiçbiriniz acele etmeyiniz. Hiç şüphesiz ki kavminiz içinde sizin gibi düşünenler olduğu gibi size muhalif olanlar da vardır. Bu bakımdan siz hac mevsim bitinceye kadar bu niyetinizi gizli tutun. Daha sonra biz sizi bulur ve görüşmemiz gereken yeri size söyleriz. Siz de bizim açıkladığımız şekilde hareket edersiniz. Fakat şimdilik bunu gizli tutun ve yerlerinize geri gidin. Şimdi farklı rivayetleri bir araya getirdiğim için sunarken de takıldım burada. Zaten fark ettiniz siz. Arzu ettiğim şu. Tarihi rivayetleri değerlendirirken ezberci olmamak lazım. Yanlış ifade kullanmaktan da endişe ediyor, korkuyorum. Sonuçta Resulullah Aleyhisselam'ın en yakınlarından birini Abbas amcayı sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Burada çok hassas bir noktaya dikkat çeken Abbas amca kişisel davranışların değil bütününe yönelik hareketlerin daha uygun olacağını ortaya koyuyordu kıymetli dinleyenleri. Evet efendim. Abbas amcanın en öne çıkan duruşuyla karşı karşıyayız. Bu ifadeyi çok kullanacağım. Onu tanıma, tanıtma noktasında gözden kaçan öyle sahneler var ki meseleyi anlamada, anlatmada, idrak etmede ciddi problemler yaşayabiliyoruz. Efendim, Resulullah Aleyhisselam ve ashab-ı kiram her türlü zorluğa katlanarak bir yandan İslam'ı tebliğ, diğer yandan da İslam'a girenleri yetiştirmek için geceli gündüzü çalışıyorlardı. Şimdi İslam'a giren İslam'ı tebliğ ediyor. Aynı zamanda da kendisi yetişmeye çalıştığı gibi başkalarını da yetiştirmeye çalışıyor. Bu zorlu dönemi asla unutmamak gerekir. Bu süreçlerde, yani Mekke dönemi hadiseleri içinde Abbas amcanın neler yaptığına ilişkin pek fazla rivayet olmadığını söylemiştik. Ancak çok güzel rivayetlerin olduğunu da söylemiştik. Abbas amcanın Mekke dönemi hadiseleri içinde en öne çıkan olay Akabe beyatları esnasında olmuştur. Akabe beyatları öncesinde, beyat esnasında ve sonrasında Abbas amcanın çok ciddi katkısı olduğu halde kaynakların bir kısmında olmasına rağmen birçok kaynakta bunun niçin yok onu anlamış değilim. Resulullah Aleyhisselam gelişmeleri sevgili ashabıyla paylaşıp istişare ettiği gibi yakın akrabalar ile de istişare ediyordu. Yakınlarının başında Ebu Talip amca ile Abbas amca geliyordu. Bir de Safiye hala en yakınlarından. Ebu Talip amca vefat edince Abbas amca ile Safiye hala'ya istişare ediyor aleyhisselam. Ebu Leheb kafiri başından beri zaten en büyük düşmanıydı. Resulullah aleyhisselam en zor bir zamanda Akabe mevkiinde Medine'den gelen bir grupla görüşmüş, onları İslam'a davet etmişti. Şimdi bu cümleyi rahat kullanıyorum. Ancak Akabe'de günlerce süren Peygamber Aleyhisselam'ın o gruptan bu gruba gittiği, çokça hakaretlere uğradığı, çok büyük sıkıntılar çektiği bir ortamdır. Onlara girmiyorum çünkü konum Abbas amca. İşte o zorlu süreçte Medine'den gelen 6 kişiyle görüşüyor. Bunlar iman ediyorlar. Seneye burada buluşalım diyorlar. Bakın bir seneyi pat diye hemen geçiyoruz. 12 kişi geliyorlar. Biat ediyorlar. Ama dönerken bize bir muallim gönder. Bize bir hoca gönder diyorlar. Peygamber aleyhisselam Musab bin Umeyr'i gönderiyor. Evet, bütün bunları hem ashabı ve hem de Abbas amcayla paylaşan Resulullah Aleyhisselam durum değerlendirmesi yapıyor. Gelişmeleri göre onlarla Medine'ye gidebileceği sinyalleri veriyor yavaş yavaş Abbas amca. Başta olmak üzere. Abbas amca ayrıca henüz daha Musab bin Umeyr'in Medine'ye gönderildiğini duymadığı için diyor ki oraya birini gönder, bir incelemede bulunsun, oranın durumu nedir ne değildir bir bilgi sahibi olalım. Aleyhisselam'dan Musab bin Umeyr'i gönderdiğini, ona çokça vazife verdiğini, yetki verdiğini söylüyor ve onun orada faaliyet yapmakta olduğunu söylüyor. Bunu da biliyoruz. Tabi Abbas amca bundan çok memnun kalıyor. Hazreti Musab bin Umeyr'in o anlamlı çalışmaların neticesinde Medine'de çok kişi İslam'a girmiş, bunlar arasında önde gelen liderler de olmuştur. İşte bunlar içinden hac mevsiminde 75 Müslüman kardeşiyle Mekke'ye gelmiş, beyat hazırlıkları yapılmıştı. Evet. Bu konuyu da sizlerle hatırlarsanız kaç sene geçti bilmiyorum. Bir okul ve bir ekol Musab bin Umeyr diye paylaşmıştım. Rabbime hamdolsun ki onu da yine bir okul ve bir ekol diye Musab bin Umeyr diye hamdolsun yayınlamıştık. Çok şükür. Şimdi efendim Abbas amcamızın en Mekke dönemi için en hassas noktada neler yaptığını sizlerle paylaşıyorum inşallah. Bütün bunlar yaşandı. O gün geldiğinde, hani Akabe beyatı günü, bir amcanın yapacağından çok daha fazlasını yaptı Abbas amca. Öncelikle sevgili yeğenini yalnız bırakmadı. Daha çok şey var da bunu söyleyeyim. Akabe'de buluşmak üzere Medineliler ile iletişime geçti. İkinci Akabe Beyatı diye meşhur olan bu büyük hadisede akrabaları içinde Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunan tek kişi Abbas amcaydı. Akrabaları içinde. Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhuma çevre emniyetini sağlamanın yanında gözcülük yapmak için bizzat Resulullah Aleyhisselam tarafından görevlendirilmişlerdi. Bunların da öyle bir görevi var. Yaşanan bu büyük hadise yani Akabe Beyatı ve ortamın hassasiyetini çok iyi bilen Abbas amca saniye bile kaybetmek istemiyor. Bundan dolayı hemen söze girmek zorunda kalıyor ve bakın Medinelilere ne diyor. Onlar da hazır zaten. Ey Yesripliler! Biliyorsunuz hicretten önce onun adı Yesrib. Sonra Medine oluyor. Ben sürekli Yesrib Medine demeyeyim, Medine'ye devam edeyim. Siz de bilirsiniz ki bu benim yeğenimdir. Kardeşimin oğludur ve bana insanların en sevgilisidir. Peygamberimizle beraberler. Eğer siz onu tasdik edip kendisinin Allah'tan getirdiklerine iman ediyor, onu alıp yanınıza götürmek istiyorsanız, çok iyi düşünün. Onu yardımsız bırakmayacağınıza, aldatmayacağınıza dair sizden kesin bir söz almak istiyorum. Çünkü sizin komşularınız Yahudilerdir. Ben iyi biliyorum ki Yahudiler buna düşmandırlar. Onların tuzak kurmayacaklarından emin değilim. Eğer siz ok yağmuruna tutacak olan Arap kabilelerin de düşmanlıklarına göğüs gerebilecek kadar savaş gücüne sahipseniz ne ala. İfadeye bakın. Ok yağmuru. Ya yani bunlar topu topu işte. Buraya gelir 75 kişi. Biraz da Medine'de olan vardır. Olsun 100 kişi 200 kişi. Yani az bir şey değil yani. Ok yağmuru o yüzden diyor. Ama yine de aranızda iyice görüşüp konuşarak kararlaştırınız da ondan sonra tefrikaya düşmeyin. Biz yakınları olarak onu elimizden geldiği kadar korumaya çalıştık. O kendi kavmi içinde bulunmakta ve mümkün olduğunca da korunmaktadır. Fakat buradan ayrılmak ve size katılmak arzusundadır. Eğer siz kendisine söz verip davette bulunduğunuz yardım, barındırma ve muhaliflerinden koruma gibi şeyleri yerine getireceğinize dikkat edin. 3 tane ana başlık var. Yardım, barındırma, koruma gibi şeyleri yerine getireceğinize emin iseniz tamam. Şayet yanınıza vardıktan sonra düşmanları tepkisinden koruyup yardım edemeyecek, kendisini muhaliflerin eline bırakacaksanız şimdiden bırakın. O kendi kavminin içinde ve beldesinde bulunmakta ve korunmakta devam etsin. Evet. Sizin konuşma yapacak olanınız konuşsun. Fakat konuşmasını uzatmasın. Çünkü üzerimizde müşriklerden gözcülü ve casuslar vardır. Bakın müşrik diyor. Burada işiniz bittikten sonra hiç zaman kaybetmeden hemen konak yerinize dağılınız ve o zaman da işinizi gizli tutun. Abbas amcanın farklı kaynaklardan bir araya getirdiğim konuşma metni. Abbas amca konuşurken Peygamberimiz Aleyhisselam tebessüm ederek onu dinledi. Aynı şekilde artan bir tebessümle de Medinelilere dönüp baktı. Abbas amca. Durumu anlayan Esad bin Zürare Resulullah Aleyhisselam'dan söz istedi. Söz verince efendim öyle güzel şeyler söylendi ki yeni bir huzur gülistanı yaşandı. Ya Resulallah bize izin ver de canını sıkmaksızın ifadeye bakın ve senin hoşlanmayacağın bir şeyle itiraz etmiş olmaksızın sadece sana icabetimizi ve imanımızı doğrulamak üzere ona, kime? Abbas amcaya cevap verelim. Çok nazik bir ifade bu. Alesam yine gülümsüyor ve diyor ki suçlayıcı olmaksızın ona cevap verin. Yani Aleyhisselam amcama sataşmayın diyor. Bakın bu süreçte bile Aleyhisselam o dengeyi sağlarken Abbas amca hakkında ileri geri konuşanlar çok var. Bak burada bile suçlayıcı olmaksızın ona cevap verin diyor. Hazreti Esad Resulullah Aleyhisselam'a dönerek ve ara sıra da Abbas amcaya bakarak konuşmaya başlıyor. Bu da biraz uzunca bir konuşma efendim ama yani gerçekten bir Müslümanın böyle bir durumda nelerin söyleyeceği, neler yapması gerektiği noktasında çok önemli bir belgedir bu. Ya Resulallah, her davetin yumuşak veya sert bir yolu ve usulü vardır. Bugün senin yaptığın davet her şeyiyle çok riskli bir şeydir. Yıllardır yaşayıp geldiğimiz bir hayatı terk edecek ve yeni bir hayata atılacağız çünkü. Bu da insanların yüzünü ekşitecek, kendilerine ağır gelecek bir davettir. Sen bizi öteden beri bulunduğumuz dinimizi bırakmaya ve kendi dine tabi olmaya davet ettin. Bu çok zor ve ağır bir şey olduğu halde biz senin bu teklifini kabul ettik. Sen bizi insanlara aramızdaki yakın uzak bütün akrabalık ve komşuluk ilişkilerimizi puta tapmakta ısrar edenler için dikkatli ve seviyeli tutmaya davet ettin. Bu da çok zor ve ağır bir şey olduğu halde biz senin bu teklifini de kabul ettik. Bütün bunlar Allah'ın doğru yolu bulma azmini ve hayırlı sonuçlara ulaşma umudunu ihsan ettiği kimseler hariç insanlar arasında hiç de hoşa gidecek şeyler olmadığı halde tasdik ettik. Biz senin bu büyük teklifini dillerimize ikrar, kalplerimize tasdik etmek suretiyle kabul ettik. Biz senin Allah'tan getirdiklerine inanarak ve kalplerimize yerleşen bir marifetle tasdikte bulunarak şimdi de sana beyat edeceğiz. Allah ve Resulüne beyat edeceğiz biz. Allah'ın kudret eli ellerimizin üzerindedir. Biz kendimizi, çocuklarımızı ve kadınlarımızı savunduğumuz ve koruduğumuz şeylerden seni de savunacak ve koruyacağız. Eğer biz bu ahdimizi bozarsak Allah'ın ahdini bozmuş, bedbaht ve yaramaz kimseler olalım. Ya Resulallah, bu sana karşı bizim sadakat yeminimizdir. Yardımına sığınacak olan ancak ve ancak Allah'tır. İnanın bunu böyle bir masaya yatırıp her cümleyi böyle açarak ayrı ayrı yazarak üzerinde saatlerce durmak gereken müthiş bir hitabedir. Bunu söylüyor Hazreti Esad bin Zürare Medine heyeti adına. Sonra da tamamen Abbas amcaya dönüyor ve ona da şöyle söylüyor. Ey konuşurken Resulullah'ın önünde bize söz dokunduran zat. Kardeşin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söyledin. Biz yakın uzak bütün akrabalarımızla ilişkilerimizi farklı boyutlara taşıyarak şehadet etmiş bulunuyoruz ki bu zat Allah'ın Resuludur. Allah onu yanındaki Kur'an'da göndermiştir. Kendisi asla yalancı değildir. Onun getirdiği Kur'an da insan sözüne benzemez. Resulullah hakkında seni tatmin edecek sözü bizden alma isteğine gelince Resulullah için bizden istediğin sözü al. İşte biz onun için buradayız. Bu da mükemmel değil mi? Ya. Esad bin Zürare'den sonra Hazreti Bera bin Mağrur Abbas amcaya döndü. Burada Abbas amcayı görelim. Söylediklerini dinledik. Yani senin söylemiş olduğun şeyleri dinledik. Senin endişene hak veriyoruz. Ancak bizim de kalplerimizde başka bir şey olsaydı biz de onu da söylerdik. Fakat biz ahde vefa ve sadakat göstermek, Resulullah için canlarımızı da feda etmek arzusundayız. Merak etme ey Resulullah'ın amcası. Bizler bol silahlara, savunma ve koruma gücüne sahip inanmış bir topluluğuz. Biz hepimiz Allah ve Resulü yolunda hayatlarımızı ortaya koymaya hazırız. Evet. Hazreti Esad ile Hazreti Bera böyle samimi konuşunca Abbas amca da çok memnun kaldı tabii. Onlardan başka Medine'nin ileri gelen diğer sahabileri de benzer şeyleri söyleyince Abbas amcanın tereddütleri tamamen gidip içi rahat etti. E tabii hak söze hak ifade kullandı. Siz gerçekten çok güzel şeyler söylediniz ve çok onurlu bir duruş sergilediniz. Öyle oldu tabii. Hazreti Esad bin Zürare yine önce Abbas amcaya sonra da Resulullah Aleyhisselam'a bakarak şöyle söyledi. Ey Resulullah'ın amcası, biz seni dinledik. Sen de bizi dinledin. Görüp işittiğin gibi biz bu işte samimi ve oldukça da azimliyiz. Ya Resulallah, bizler konuştuk. Şimdi de sen konuşur musun? Bizden kendinle Rabbin için istediğin sözü al. Resulullah Aleyhisselam yürekten dile dökülen bu ve benzer ifadeyle çok memnun oldu. Güller gibi tebessüm etti. Gecenin karanlığında nurlar gibi aydınlandı, aydınlattı. Bu durum Abbas amcayı bir başka memnun etti. Ancak yine de bazı endişeleri vardı. Onun bu halini gören Hazreti Esad yine söz aldı. Abbas amca, duruşunu görün burada. Şimdi Abbas amcaya bir sahne veriyor. Kendi konumunu, durumunu, arkadaşlarını tanıtıyor. Beni dinleyin arkadaşlar. Bizler ancak bu zatın Resulullah olduğunu bilerek buraya gelmiş bulunuyoruz. Bugün beyat ettikten sonra onu alıp Medine'ye götürmek, bütün Araplardan ayrılmak ve bu işte ayrı baş çekmek çok zor bir iştir. Bu işin neticesinde en hayırlarımızın öldürülmesine ve her birimizin kılıç darbeleriyle kesilip biçilmemize kapı açmış bulunuyoruz demektir. Sizler bu husustaki sözünüzde sebat edebilecek bir kavimseniz ecriniz Allah'a aittir. Eğer sizler canlarınızdan korkar veya korkak bir kavimseniz bunu açıkça bildiriniz ki böyle yapmanız Allah katında sizin için bir mazeret sayılabilir. Ey insanlar! Resulullah ne üzerinde beyat edeceğinizi biliyor musunuz? Unutmayın ki ona Arap ve Arap olmayanlarla bütün insanlar topluluğuyla savaşmak üzere beyat edeceğinizin farkında mısınız? Bu dönülmez yola girmeye hazır mısınız? Amcasının endişesine hak veriyor musunuz? Hak veriniz. Medine'den önde gelenleri hep bir ağızdan biz her şeye hazırız dediler. Ne yaptığımızın da farkındayız. Allah ve Resulü uğruna savaşanlarla savaşır, barışanlara da barışırız. Kimse endişe etmesin dediler. Medinelilerin bu duruşu, bu coşkuları karşısında çok memnun olmakla birlikte yine de bir şeyler daha söylemek gerektiğini düşünen Abbas amca yine söz alıyor. Bakın akademiyata deyip geçiyoruz. Öyle ucuz bir şey değil o. Bir amca bak nerele uğraşıyor. Sizler şu haram olan ayda ve haram olan şehirdeki taahhüt ve zimmetimizle Allah'a karşı taahhüt ve zimmette bulunmuş oluyorsunuz. Resulullah'a yapacağınız beyat ile aynı zamanda Allah'a beyat etmiş olacaksınız. Allah hepimizin Rabbidir. Allah'ın kudret eli sizin elinizin de üzerindedir. Yaptığınız bu beyat ile Allah sizin üzerinize murakip ve vekildir. Allah'ım, sen onların benim şu kardeşimin oğlu hakkındaki taahhütlerini yerine getirecekleri, kendisini koruyacakları hususundaki sözlerini işiten ve görensin. Ey Allah'ım, kardeşimin oğlu hakkında onlar üzerinde şahit ol. Şimdi sıra sizde artık ey Medineliler. Allah amca bunu söylüyor. Hazreti Esad ve Zürare Resulullah Aleyhisselam'a dönüyor. Artık her şey anlaşıldı. Ey Allah'ın Resulü, işte kavmim ve işte sen. Ne istiyorsan iste. Nasıl bir şart koşuyorsan koş. Biz her şeye hazırız. Biz her şeye hazırız. Abbas amca, buraya kadar olan gelişmelerde dikkat ettiyseniz Hazreti Peygamber'den çok çok daha fazla konuşuyor. Çok şeyler söylüyor. Her endişesini dile getiriyor. Karşı taraftan da çok güzel cevaplar alıyor ve onları bir nevi test ediyor. Sevgili yeğeni onlarla giderse onu koruyabilecekler mi? Etrafından zor da kalınca dağılacaklar mı? Ne yapacaklar, ne edecekler? Bütün bunları Abbas amca dikkatli bir şekilde gözlüyor. Yer yer incitmeksizin dokundurucu sözlerle bir şeyler ifade ediyor. Onlar da yine Abbas amcayı incitmeksizin bu sözü tekrar tekrar vererek artık hem Resulullah'a hem Abbas amcaya Allah'ı şahit tutarak güvence vermiş oluyorlar. Sıra geliyor beyata. Ancak beyatı da bir hafta sonra yapsınlar. Çünkü bizim süremiz burada dolduğu için haftaya beyattan itibaren devam etmek arzusuyla burada noktayı koyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim.